Ayrım 14. Kültürden irfana. Cemil Meriç. Sayfa 191. İslam ve Medeniyeti. İslam ve Medeniyeti, A. Colin Yayın Evi'nin Dünyanın Kaderi dizisinde yayımladığı 571 sayfalık bir eser. André Michel, L'Islam, Et sa Civilisation, Destins du Monde koleksiyonu. Armand Colin, Paris, 1968. Henry Lawrence tarafından gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş 7. baskı. Armand Colin, Paris, 2003. Türkçe çevirisi, İslam ve Medeniyeti, Doğuştan Günümüze, çevirenler Ahmet Fidan, Hasan Menteş. 2 cilt, Birleşik Yayınları, Ankara, 1991. Yazar André Michel, genç bir ilim adamı. Bir Avrupalı ne kadar tarafsız olabilirse o kadar tarafsız Michel. Metin ve renkli bir üslubu ve bütünü kucaklamaya çalışan yorulma bilmez bir tecessüsü var. Girişin geniş bir hülasasını takdim edelim. Azametli bir tarih, İslam tarihi. 14 asrı kucaklıyor. 8 asır boyunca büyük keşiflere kadar bilinen dünyanın üçte biri İslam. 14 asır 500 sayfaya sığar mı? Kitabımız bir taslak bile değil, biliyoruz. Yazar olayları anlatmak değil, İslam'ın kaderine ve dolayısıyla insanlığın kaderine ışık tutmak arzusundadır. Çok mütevazı bir ışık. Bundan sonra yazar eserini kaleme alırken karşılaştığı güçlükleri anlatıyor. 1. Tarihi vesikaların kifayetsizliği ve tarafgirliği. İslam tarihi az bilinen bir tarih. Önce tarihin kendisinden gelen eksiklik, içtimai isyanlar, barbarların baskını, dini taassup, birçok şehirleri yok etmek için, arşivleri dağıtmak ve kütüphaneleri yakmak için el ele vermiş gibi. Kalan malzeme ile çalışılsın denecek ama bilinen ile yetinmek tehlikeli. Mesela siyah kıtanın nasıl İslamlaştığını anlatan hemen hiçbir metin yok. Kavimlerin üstünlük arzusu. Her İslam kavminin kendine göre bir İslam anlayışı var. Bütünü parçalayan bir anlayış bu. Parçalayan ve çok defa tahrif eden bir anlayış. Mesela İranlılar için İslam tarihi, milli ve cihan şumul İran tarihinin herhangi bir safhasından ibaret. Mektep ve fırkalar. İslam'da büyük bir mektep ve fırka bolluğu ile karşılaşıyoruz. Siyasi ile dini iç içe. Yani taraf tutan bir edebiyat söz konusu. Ama bütün bu teferruat iki kutupta mihraklaşır. Sünnilik ve Şiilik. Arap tarihçilerinin çoğu Şii mezhebinden kimseler. Bu itibarla Şiiliğin mahkum ettiği kişilere karşı haşin. Mesela İslam'ın ilk asrını umumiyetle çekingen, hatta düşman bir geleneğin yardımıyla tanıyoruz. Kültür alışkanlıkları. Arap edebiyatı da birçok edebiyatlar gibi münevver ve müreffeh bir sınırın edebiyatı. Gündelik olaylarla pek ilgilenmez. Oysa tarihi yapan bunlar. Kültürün beşiği ve modeli başta Irak olmak üzere doğudur. Batının bilhassa Magrib'in metinlerde adı çok az geçer. Tarih hep mühim vakalarla uğraşır. Büyüye, parlağa, muhteşeme meraklıdır. Ziraat, zanaattan sonra gelir. Zanaat içinde de en muteberi lüks sanatlar. Vergi ikiye ayrılmıştır. Biri asildir, toprak vergisi. Arap tarihçileri sayfalarca bundan söz ederler. Öteki adidir, ticari muamelelerden alınır. Bu resimlerden ya hiç söz edilmez yahut yekunları ve kötülükleri abartılır. Yazarlar birbirlerini kopya ettikleri için gerçeği öğrenemeyiz. Geleneksel oryantalizmin zaafları. Doğu'nun tarih geleneği Avrupa oryantalistlerini de damgalamıştır. Kuzey Afrika'nın, hatta İspanya'nın İslam tarihinde oynadığı büyük rol 20. asra kadar ciddi olarak incelenmemiştir. Bir başka garabette Şiiliğin Sünnilikten çok daha fazla araştırma konusu yapılması. Şarkiyat Batı'nın inhisarında değildir artık. İslam kendi mazisini kendisi inceliyor. Hükümleri daha isabetli, buluşları daha zengin. Ama İslam tarihinde hala karanlık bölgeler var. 2. İslam'ın basamakları. İslam coğrafya bakımından da ayrılmış. Bir çöl İslamı, bir köy İslamı, bir şehir İslamı. zamanda da çeşit çeşit İslam var. Başlangıçtaki İslam, klasik İslam, 19. asrın ıslahatçı İslamı. Sonra İslam, mekteplerinin çokluğu bakımından çeşitli. Hariciler, Şiiler, Sünniler ve her birinin şubeleri. Kavimler, meslekler, kültür farkları, mevcut dinlerle münasebetler bakımından da farklılaşmaların olduğu unutulmamalı. Çeşitli milletler veya ferdileşmiş mütecanis bölgeler de çıkıyor karşımıza. Dağlık Kuzey Afrika'da isyankar berberiler hariciliğin sığınağıdır. İslam'ın anenevi dinle diyalog kurduğu Hint. İster Şii, ister Sünni, Arap ve İslam işgali yüzünden büyük dünya ticaretinin aracısı olmak durumu, hiçbir zaman tehlikeye düşmeyen Mısır. Hanefi Türkiye. İslamlığı çok kere animizm ile kaynaştıran Siyah Afrika. Fatihlerini boyuna ihfal eden sanatkar ve memur tersanesi Şii İran. Ama bütün bu bölünmelerin temelinde değişmeyen bir hakikat var. İslamiyet. Hem bir dini mesaj, hem bir devlet teşkilatı prensibi. İktidarla müminler arasındaki münasebetin temeli. Ticari muamelenin dayandığı şeref yasası. Sanatlarda ilham veya yasak kaynağı. Her mümin Allah karşısında mesuldür. Aracı yoktur. Bu itibarla gündelik hayatını dualar arasında düzenler, nasıl yemek yiyeceğini, nasıl aşk yapacağını İslam tayin eder. Bu ideal bir kaide denecek şüphesiz. Mesela bankacılık, insan ve hayvan resimleri kaideye bir yan çiziş sayılabilir. Bununla beraber İslam'ın nüfuz ve tesiri başka birçok dinlerdeki ile kıyas edilemeyecek kadar derin. İslam'ı bütünüyle kucaklamak ve incelemek güç. Bir Kur'an var, bir de İslamiyet'i kabul eden, kendi hususiyetlerine uyduran çeşitli milletlerin tarihi inkişafları. Yani ruhani ile cismani. Ama tam bir bütündür İslamiyet. Hem maddi ve hem manevi bir medeniyet. Aralarındaki anlaşmazlıklar ne kadar büyük olursa olsun, başka dinler söz konusu oldu mu, Şiiler ile Sünniler, İslam olduklarını derhal hatırlar ve ilan ederler. 3. Bir medeniyetin değişmezleri. Yoksul kitleler. İslam'ın da klasik bir medeniyeti var. Bu medeniyetin şaşası ve ihtişamı, durgun ve çok defa yoksul bir kitleler temeli üzerinde yükselir. Salgınların, kıtlıkların ve büyük sarsıntıların tabii besleyicisi olan bir kalabalık. Asker, bürokrat veya para aristokrasisinin altında her Allah'ın günü tedirgin ve kararsız olan bu kitleler pek az tanıdığımız bir freks çizerler. Ancak büyük isyanlar, büyük katliamlar münasebetiyle tarih yazarı onları da sahneye çıkarır. Ayaklanan yoksulların barbarlığı, savaşlar, bir Mehdiye yahut içtimai adalete hasret çeken suklar ve varoşlar, kanı davet eden kan, tenkillerin dehşeti. Sonra dışarının barbarlığı, yani barbarın barbarlığı, daima medeniyete saldıran barbarın. Topraklar ve denizler. Önce çöl çıkar İslam'ın karşısına, mania çöl, sığınak çöl, fakat aynı zamanda geçiş çöl. Bununla beraber iklim bakımından hiç de talihi yar olmayan İslam, taştan veya kumdan ücralıklarıyla ve sınırlarındaki ülkelerle büyük dünya ticaretinin dört yol ağzında istisnai bir yer işgal eder. Bir geçit yolları ve kanallar bölgesi. Bunların iki yanında ise denizler var. İslam az veya çok başarıyla bunları ele geçirmeye kalkacaktır. Portekizlilere kadar Doğu denizlerinde daha bahtiyar. Orta çağın sonunda Akdeniz'in doğusundan çok batısında talihi yaver olan İslam, Akdeniz'in Hristiyanlara kaydığını görecektir. Osmanlı hamlesi çabuk geçecektir. Güney kıyıları hep İslam'ın elinde olacaktır. Ama İslam oraya çakılmış gibidir. Hint ile Avrupa'nın güney denizleriyle doğrudan doğruya teması, İslam'ı az çok havasızlığa mahkum etmiştir. İslam'ın kaderi Akdeniz'e bağlı kalmıştır. Çöllerin ağırlığı. Arızasız bir coğrafya, haderi ile bedevi rekabeti. Çöl, bugün de İslam memleketlerinde bir geri kalmışlık faktörü olarak ağır basmaktadır. Petrol denecek, petrol çöle bağlı değildir. petrol çölden zorla fethediliyor. Konak şehirler. Çölden geçilir fakat çölde pek yaşanmaz. Arabistan'ın sahip olduğu nadir bir şehir muhitinde doğan ve site çevresi içinde tasarlanan İslam medeniyeti, temel ifadesini sitede Medine bulacaktır. Eski Doğu ve Akdeniz medeniyetinin mirasçısı olan İslam, birçok siteleri canlandıracak ve yeni yeni şehirler kuracaktır. Bunların hepsi de ya kervan konağı, köprübaşı, depo veya liman olup ticaretle ilgilidirler, yalnız Kahire ile Bağdat'ı ihya etmiş olmak bile az mı? Demek ki peyzajda iki dünya, Bedevi, Haderi. Az çok kararlı bir denge halinde şehir, Haderi topluluklarının adacığı ve ocağı. Kütlesini, müesseselerini, kültürünü çölün oynaklığına karşı yükseltmekte. Kültür. Modern çağa kadar değişmez temel, din, kültür, yine din. Altyapının büyük tesiri inkar edilmez ama bu tesir İslam cemiyetinde ötekilerinden daha az derin. Kültür altyapıya ve yabancı kültürlere bugün bile başarıyla karşı koymakta. Farklı içtimai rejimler ve iklimlerde İslam, değişmez bazı prensipleri ülkeden ülkeye, çağdan çağa aktarabilmek gibi bir mazhariyete sahip. Onu tarif eden de bu prensipler. 4. İslam'ın 4 çağı. 1. Menşeinden 610 yılları 8. asrın ortalarına kadar bir genişleme devri. Bu zaman zarfında İslam Arapların inhisarındadır. Dünya tarihi bakımından oyunu idare eden doğudur. 2. Sonra 1050'ye kadar İslam toprak bakımından istikrara kavuşmuştur. Oysa kültür bakımından yabancı medeniyetlerle temas yüzünden oluş halindedir. O devre hakim olan İran. Dünyanın kaderi hala doğunun elindedir. Fakat denizlerde Avrupa'nın uyanışı başlamıştır. 3. 1050'den 1800'e kadar aşağı yukarı 8 asır İslam Orta Asyalıların, Moğol ve bilhassa Türklerin inhisarındadır. İslam için yeni bir seyyaliyet çağıdır bu. Osmanlıların Avrupa'ya yayılışı, İslam'ın Afrika'da, Orta Asya'da, Hindistan'da, Malezya'da, Endonezya'da ilerleyişi ve yavaş yavaş denizlere hakim olan ve Osmanlı ilerleyişini durduran Avrupa ile karşılaşma. 4. Nihayet 19. ve 20. asırlarda yeni bir mayalanma devri. Önce kültürel İslam'da modernleşme, sonra siyasi İslam'da yeni bağımsızlıklar ve yine Araplara geçen İslam dünyasının şampiyonluğu. Bu devrin büyük kısmında tarih hamlesi Avrupalılardan gelir. Önce emperyalist fetihler, sonra bu fetihlerin İslam'ın kültürel ve siyasi uyanışında ve bu fethe karşı reaksiyonunda doğrudan doğruya oynadığı rol. Bu reaksiyonla başlayan kesin değişiklikler. 19. asırda Avrupa'nın hakimiyeti mutlak gibi. Yavaş yavaş bu hakimiyet sarsılır. Sömürgeleşen Arap ülkeleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığa kavuşur. Fakat Avrupa ile İslam kendilerini aşan bir kavganın içine girerler. Bir yanda zengin milletler, ötede 3. Dünya'nın fakir milletleri. İslam tarihinde zaman boyutu. Her biri kendi dalında uzman tarihçiler, zamanımız ve insanlar başlığı altında bugünün ümit ve endişelerinden hareketle bakışlarını geçmişe çeviriyor ve aydınlanmaya çalıştıkları o geçmişin içinden günümüz meselelerine cevaplar getiriyorlar. Konu bazen İspanyol insanıdır, bazen 16. yüzyılda Roma, bazen Bizans'ın dramı. Haşet Yayın Evi'nin çıkardığı ve Collège de France profesörlerinden Jean Dolimon'un yönettiği Zamanımız ve İnsanlar dizisi bir kitabını da İslamiyet'e ayırmış. İslam'ın Büyük İnsanları. Yazarı Louis Garde. Louis Garde, Les Hommes de l'Islam, Approche de Mentalities, Le Temps et le Homme, Collection dirigée par Jean Delomo. Haşet, Paris, 1977, 415 sayfa. Bu tanınmış Fransız medeniyet tarihçisi, aynı zamanda hoca. Çeşitli Arap ülkelerinde verdiği derslerin yanı sıra, 1957 ile 1972 arasında Toulouse'un Milletler Arası Mukayeseli Felsefe Okulu'nda İslamoloji dersleri okutmuş. Lasit Müzulmane, Fiye Sosyal Politik, İslam Medinesi, Sosyal ve Siyasi Hayat, 1954, eser 1976'da dördüncü kere basılmış, Connaître l'Islam, İslam'ı Tanımak, 1958, Le Grand Problème de la Théologie Müzulmane, İslamiyet, Din ve Toplum, 1967, Les Hommes de l'Islam, İslam'ın Büyük İnsanları, 1977. Belli başlı eserleri. İslam dünyası ve düşüncesiyle ilgili bu kitapların yanı sıra Garde, Profesör Gilson'la birlikte Green Yayın Evi'nin İslam Araştırmaları başlıklı dizisini yönetiyor. İslam Ansiklopedisi'ne çeşitli makaleler hazırlıyor. 1904'te Toulouse'da doğan Garde, 1986'da aynı kentte hayatını kaybeder. İslam'ın Büyük İnsanları adlı kitabın arka kapağındaki tanıtma yazısı şöyle. Batı dünyası çok uzun zaman İslam kültür ya da kültürlerinin en parlak olduğu dönemleri dahi merak etmedi, incelemedi ya da bilmezlikten geldi. Ama artık inanıyoruz ki bu uzaklardan aynı zamanda da çok yakından gelen sese kulak vermek, bu mesajı duymak Batı insanına çok şey kazandıracaktır. Bugün İslamiyet çeşitli kültür devrimleri yaşıyor. Kendini arayan İslam gençliğinin karşısında üç anahtar mefhum var. Modernleşme, kaynaklara dönüş, devrim. Bu kitap, oluşum halindeki İslam tarihi içinde okuyucuya bazı düşünce ufukları, bazı araştırma alanları açmak istiyor. Yoksa kesin cevaplar ve katı hükümler getirmiyor. Kaldı ki kendi kendini kurtarmaya çalışan bir tarihin akışı içinde bu mümkün de değil. Garde, kitapta ele aldığı meseleleri giriş kısmında toplu bir şekilde sunuyor. Okuyoruz. İslam'ın kendine has değerleri asırlar boyunca ne şekiller aldı acaba? Çeşitli ülkelerde ve toplum tabakalarında değişik tarihi dönemlerde yaşayan İslam büyüklerinin İslamiyet'ten anladıkları neydi? İslamiyet, aralarındaki ırk, dil, tarih farklarına rağmen bütün Müslüman için ortak bir insan tipi şekillendirmiş midir, yoksa günlük davranışları hiç ilgilendirmeyen bir temel düşünce ve tercih şekli midir? Okuyucuyu İslam büyüklerinin portreleriyle dolu bir galeride dolaştırmaktan çok, İslam aleminde yaşayan çeşitli milletleri ortak yanlarını ortaya çıkararak incelemek istiyoruz. İslam büyüklerini de arkalarında bıraktıkları eserin önemine göre tarihin herhangi bir döneminde bir milletin veya sosyal bir grubun rehberi ve sözcüsü oldukları ölçüde ele alacağız. Bir zihniyet, belli bir topluluğu oluşturan insanların hayatının o topluluğa yansımasıdır. Yani her şeyden önce bir topluluğa ait olmak duygusudur. Gurur duyduğumuz bir medeniyete, bir kültüre bağlı olmak demektir. Bir dünya görüşüdür zihniyet. Günlük yaşayış tarzımızı da düzenler. Duyuların bir ifadesidir. Aynı zamanda zekamızın bir inşasıdır da. Tarihi ve siyasi şartlar karşısında devamlı değişir. Her din bir zihniyet şekillendirir bünyesinde. Ama İslamiyet, diğer dinlerden farklı olarak belli bir siyasi teşkilatlanmadır, bir hayat felsefesidir, bir kurallar bütünüdür. Sosyal ilişkilerde, inançlarda, kültür de kaynağını Kur'an'dan alır. Sosyal ilişki kaideleri vahiy şeklinde gelmiş olduğundan, ülkeler ve çağlar arasındaki farklara rağmen, İslamiyet'te her zaman İslam hayatını yönlendiren ve herkes için ortak prensiplerden oluşan bir birlik ekseni var olmuştur. Bu itibarla, bütün İslam alemi için geçerli Müslüman bir insan tipini tarif etmeye çalışırken, onu yaşadığı çağa, ülkeye veya ırkının özelliklerine göre ele almayacağız. Burada önemli olan, onun Müslüman, Arap, İranlı, Türk, Kürt, Hintli ya da Endonezyalı, hatta Afrikalı olması değil, İslamiyet'i yaşayış biçimi, İslam idealleri karşısındaki tutumu, tavır alışı. Gerek tarih içinde, gerekse bugün yaşadığı kırsal ya da kentsel ortam, mesleği, mezhebi önemli. Sosyal ve kültürel bir tiplemeye varabilmek, çoğu zaman birbiriyle iç içe ama sürekli birbirinden etkilenen şu üç noktayı göz önünde bulundurmakla mümkün. Tanımlamaya çalıştığımız Müslüman insan tipini oluşturacak Müslümanların 1. İslamiyet'in klasik çağında ve daha sonraki dönemlerinde yaşayış tarzları. 2. Bağlı oldukları dini ekoller, mezhepler. 3. İslam tarihinin yükseliş, çöküş ve yeniden canlanma yönündeki gelişmesi içindeki yerleri. Böylece elde edebileceğimiz tipleme, olsa olsa bir arayış çabasının kesin olmayan sonucunu meydana çıkarır. İslamiyet'in en parlak döneminde yaşayan Müslüman, başkasına, kendinden olmayana açıktır. Çöküş döneminde ise aynı Müslüman, örf ve adetlerin, belli sıkı kuralların kısır döngüsü içinde sıkışmış kalmıştır. Günümüzde Müslüman, galip yabancı ideolojilerin karşısında bir çıkış yolu aramakta, İslamiyet'i milletler arası platformda layık olduğu yere oturtmak için uğraşmaktadır. Louis Garde, AGE, Preliminaires, sayfa 10 ila 23 arası özeti. Çok yönlü, çok boyutlu, zengin bir çalışma karşısındayız. İslam tarihi, Batı tarihine paralel bir şekilde incelenirken, çağlar boyunca İslam medeniyetini oluşturan Müslüman insan tipi de, İslam'ın büyük insanları arasından sıyrılarak gözlerimizin önünde şekillenmektedir. Karşımızda insanlık medeniyet tarihi içinde yerini alan bugünün şuurlu Müslüman aydını var. Bizi tarihin içinden bugünlere getiren bu entelektüel gelişme boyunca ele alınan meseleleri yerine oturtmak için üzerinde düşünülmesi gereken bir konu da Garde'nin büyük bir vukufla incelediği İslam'da zaman boyutu meselesi. Kavimlerde sübjektif zaman. İslami tarih anlayışına hakim olan iki zaman var. Uçsuz bucaksız süre, dehr ile bu aralıksız akış içinde aralıklı zaman parçaları, vakit. Bu anlayışa göre insanların tarihi düz fakat biteviye devam etmiyor. İniş çıkışları olan bir çizgi istikametinde gelişiyor. Modern Batı aralıksız ve zorunlu ilerleyişe inanır. İslam ise kırılan ve boyuna tazelenen bir ritme. Yükselişleri alçalışlar izler, alçalışları yeni doğuşlar. Bir zaman parçası kendi mihveri üzerinde dönmedikçe, kaynakların ilk anı ile son saati birleşmedikçe bütün değildir. Kavimler ve bilhassa peygamberin ümmeti böylece mukadder hedefe doğru ilerler, biteviye bir ilerleyiş değil bu şüphesiz, helezoni bir ilerleyiş. Her fert gibi her kavminde bir eceli vardır. İçimizdeki zaman anlayışı başkadır, rakama vurulan zaman anlayışı başka. İslam toplumlarının tarihini üçyüzlü bir ritm içinde incelemek kabil. A. Birinci zaman. İslam'ın büyük çağı. 7. yüzyıldan aşağı yukarı 13. 14. yüzyıla kadar. Bu çağda 3 aşamaya ayrılabilir. 1. Savaş ve fetih dönemi. Peygamberin ölüm tarihi olan 632'den 8. yüzyılın sonuna kadar. İslam, Arap kaynaklarını hem davet ettirir hem de o kaynaklardan kopar ve evrenselleşir. 2. Doruk noktası. 8. ve 12. yüzyıllar arası. Hem doğuda hem de mağripte. 3. Savaş dönemi. 13. ve 14. yüzyıllar. Ortaya çıkan çözülüşler ve doğuda yeni kavimlerin Mongol ve Türk gittikçe artan etkisi. B. İkinci zaman. Kök salma ve çözülüş. 15. ve 16. yüzyıldan 19. yüzyılın sonuna kadar. Önce 2-3 asır Osmanlı'nın askeri hakimiyeti, uzun bir kök salma, sonra da önemli başarılara rağmen çözülüş devresi. Elde edilen başarılar Safevi İran ve Hint-Moğol İmparatorluğu karşısında elde edilir. 3. zaman, yenileşme çabası. 19. yüzyılın son çeyreğinden bu yana Arap ve Araplaşmış kavimlerde Türkiye, İran, Hindistan, Pakistan ve Endonezya'da bir yenileşme çabası ve arzusu var. Bu yenileşme cehdi bütün bu ülkelerde sanayi devrimiyle, Batı'nın teknik gücüyle, düşünce tarzları ve idealleriyle pençeleşmektedir. İslam tarihindeki bu gelişmeyi Batı dünyasının tarihi gelişmesiyle karşılaştırdığımızda ortaya çıkan manzara şu. İslamiyet'in fetih ve zirveye yükseliş çağında bir taraftan Bizans çökmektedir, diğer taraftan Latin dünyası karanlıklar içindedir. Luis Garde, AGE 4. Bölüm. La Dimension Temps, ESA, Projection Dans l'Histoire, sayfa 279 ve devamı. İslam'ın çözülme tehlikeleriyle savaştığı dönemin ilk yarısında, 13-14. Yüzyıllar, Batı, Büyük Orta Çağ dönemini yaşamaktadır. Dini eserler, katedraller. İslam kavimlerinin çözüldüğü dönemin ikinci yarısında da, Batı önce vebayı ve 15. yüzyılın ölüm danslarını yaşadıktan sonra, büyük keşifler, yeni dünyanın fethi, bütün ihtişamıyla Rönesans, siyasi zaferleri ve teknik gücüyle modern çağı yaşamaktadır. Demek ki, İslam ülkeleriyle Batı'da tarih çağları birbirinden çok farklı. Batı'da modern çağlar, İslam'ın gerçek bir orta çağ yaşadığı döneme rast gelir. Oysa İslam klasik çağını yaşarken Latin Avrupa demir çağını yaşıyordu. Tarih içindeki bu zaman farklılığı hiç de önemsiz değildir. İki ayrı dünyaya rengini veren ve bugünün İslam ülkeleriyle 20. yüzyıl Avrupa'sının çağdaş sayılamayacaklarını gösteren bir farklılaşma bu. İslam'da klasik çağ orta çağdan önce gelmiştir. Bu itibarla İslam'ın bugün kendini arama çabası ve yenileşme ihtiyacını da Batı'daki Rönesans hareketinin muadili saymak yanlıştır. İslam klasik çağını yaşamış bulunuyor. Bu çağın büyük kültür fetihlerini yok farz edemeyiz. Kavimlerin hafızalarında hala canlıdır bu fetihler. O zaman akla şu sorular geliyor. Bu fetihler zamanın icapları içinde de sürüp gidebilir mi? Gayet aktüel olan bu problemlere çözüm getiriyorlar mı? Yoksa geçmişin bu şerefli hatıralarına sarılmak, İslam'ı daha da kalıplaşmış bir orta çağ mı sürükler? Çağdaş İslam aydını, Avrupa'nın bilim ve teknikleriyle karşı karşıya ve bunlardan faydalanmak da istiyor ama ne pahasına? İslam'ın bünyesinde yer yer kültürel bir devrim arzusu beliriyor. Ancak bu devrim, İslam'ın parlak dönemlerinden kalan zengin mirasın en değerli yanlarından vazgeçmekle mi mümkün olabilecek, yoksa Abbasiler döneminde Yunan ve İran düşüncesinin İslami özelliklerle kaynaştırılarak benimsenmesi olayı gibi bir iç gelişme sonucu özgün bir değişimle mi gerçekleşecek? Ayrıca böyle bir değişimin seçkinler ve yığınlar üzerinde etkisi nasıl hesaplanabilecek? Günümüzde İslam aydını hem klasik çağ hem de çöküş devri İslam aydınını anlamadan kendini tanıyamaz. İslam aydını, çağdaş Batı medeniyetinin beraberinde getirdiği problemler üzerinde düşünebilmek için Hristiyanlığın tarihini de bugününü de bilmek zorunda. Batı aydını da Doğu'yu tanımıyor ya da tanıdığı kadarıyla Müslüman dünyanın yaşadığı gerçeği anlayıp kabullenebilmesi mümkün değil. İki taraf da birbirini tanıdığını zannediyor ama gerçekte birbirinden habersiz, birbirini olduğu gibi göremiyor. Ortaya çıkan bu karşılıklı bilgisizlik ve anlayışsızlık da kültür tarihçilerini çok zor durumda bırakıyor. Bakınız, İslamiyet ve Hümanizm, Cemil Meriç, 40 Ambar, Cilt 1, Rumuzül Edep içinde İletişim Yayınları, İstanbul, 1998, sayfa 91 ila 95. 14. ayrımın sonu, sayfa 205.